Ayrım 4.
Şimdi 3. Türkiye Ligi'nde oynayan Karşıyaka'nın puan durumunu hesaplasın. İşin güzeli, ne sahildeki evimiz KSK'nın o zamanki futbol alanına 2 adımlık yerde ya. Öğleleri o yakıcı Ege güneşi altında, halftime'ı 6 golde biten bitmez tükenmez maçlar oynuyoruz. Ben kaleciyim esas ama kafam bozulur da kurduğumuz takım kötüye giderse forvet oynadığım oluyor. İçin için diyorum ki ortaokula bir geçelim. Ortaokula bir geçtik, rezalet. Kardeşim okulda futbol resmen yasak. Spor seviyorsan ya jimnastik yapacaksın ya da voleybol oynayacaksın. Sonra galiba Almanların etkisiyle bir de handbol belirdi, o kadar. Liselerde futbol yasağını bu yasak kalkıncaya kadar hafsalan bir türlü almamıştır. Gerekçesi futbol çocukları avare ediyor, ders çalışmasını önlüyor türünden bürokratça ama budalaca bir gerekçeydi. Çünkü gerçekten çalışkan ve yetenekli çocuğun futbol oynasa da sınıfında iyi bir derece tutturduğu çok görünmüş, futbol oynatmamanın tembeli ders çalışmaya itelediği asla görünmemiştir. Biz önceleri kapı kulu toplumu, Tanzimat'tan bu yana bürokrat toplumuyuz ya, futbol gibi ayak işlerini küçümseriz. Az buz bir küçümseme sayılmamalı bu. Nice ilerici geçinen aydın bilirim ki gazetelerden spor sayfasının kaldırılmasını ister. Futbolla ilgilenen, hele maça giden kişileri ayıplar. Aşağı türden başka bir insanlarmış gibi hor görür. Yanıldıkları kesindir. Bir kere futbol ne zaman ve nerede ortaya çıkıyor bir baksınlar. Oyunun spor olarak kesin kurallarını alması ve yaygınlaşması Batı Avrupa'da sanayi toplumunun belirginleşmesiyle koşuttur. Böyle olması da normal. Çünkü futbol bir ekip disiplini içerir. Ekip disiplini ise ancak bir fabrika üretiminde oluşmaktadır. Zaten en eski, en ünlü takımların tersane, dok, fabrika takımları olması boşuna mı? Demek ki futbol gerçekte sanayi toplumuyla birlikte ortaya çıkmış bir spor. Üstelik tenis, golf, binicilik ve benzerleri gibi doğuşundan başlayarak daha çok ayrıcalıklı toplumsal sınıfların değil, halk kalabalıklarının sporu. Öyleyse böyle bir spora burun bükmek niye? Solcularımızın en bürokratları buna da bir gerekçe uydurmuşlardır elbet. Efendim, kapitalist devletler emekçi yığınlarını uyutmak, akılların siyasetten uzak tutmak için futbolu kullanırlarmış. Halk yığınları spora sarınca toplumsal, daha doğrusu sınıfsal savaşımdan koparmış falan fıstık. Yok mu bu iddiada gerçek bayı? Var olmasına var. Dikta rejimlerinde futbol merakının daha bir azgınlaştığı ileri sürülebilir. Franco İspanyası, Salazar Portekizi, çeşitli Güney Amerika rejimleri gibi örneklerde verilebilir ama aynı kanıtın Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkeler içinde kullanılabileceğini bu solcularımız acaba hiç düşünmüşler midir? Doğrusu düşünmek gerek. Çünkü biliyorsunuz sosyalist ülkeler spora, bu arada futbola son derece önem verirler. Bizdeki solcuların tersine işi sistemleştirmiş, eğitim haline getirmiş, profesyonelliği ve disiplini son haddine götürmüşlerdir. Neden? Sporun toplumsal yaşantıdaki önemini kavradıkları, beden etkinlikleriyle desteklenmeyen kafa çalışmalarının insanları entelektüel miskinliklere götürdüklerini saptadıkları için. Bir maç seyretmek, soğuk, cam gibi güneşli bir günde binlerce seyirciyle birlikte tek bir nabız gibi o gerilimi yaşamak adamı nasıl dinçleştirir bilenlere sormalı. O zaman şöyle demek herhalde yanlış olmayacak. Yalnız futbola sardırmış birisi ne kadar noksan bir insan sayılırsa, futbolu, daha genel olarak sporu hayatından bütünüyle çıkarmış birisi de o kadar noksan bir adam sayılır. İşin doğrusu, çağdaş yaşantının beden ve kafa etkinlikleri arasında sürekli bir denge gerektirdiğini kestirebilmek, bunu başarmaktır. 24 Aralık 1978. 7. Futbol merakı nereden geliyor? Tesadüf yazımı okursa kusura bakmasın, adını unutmuşum. Olayı her anışımda başka bir isim söylüyorum. Bazen Vartkes oluyor, bazen Varoan. Allah bilir daha yaygın bir Ermeni adı da olmuştur. Agop gibi, Yervant gibi ama ne olursa olsun adam hep aynı adamdır. 1960 yıllarının başlarında Dolmabahçe stadındaki numaralı tribünde bir arada maç seyrettiğimiz hasta Galatasaraylılarından birisi, belki de en tutkusalı. Hani İstanbul'un o şakacı Ermenileri vardır. Dolapdere'de doğrultmacı, Feriköy'de marangozdurlar. Maç günleri giyinir kuşanır, zarif şakaları, simsiyah saçak kaşları ve marifetli elleriyle Dolmabahçe stadına doluşurlar. Bu da onlardan biri. O tarih Galatasaray'ın iyi olduğu bir tarih. Tadını çıkarıyorduk. Her maçta avaz avaz bağırıp her golde grup halinde ayağa kalkarak. Bilmiyorum hangi maçtı. Yalnız yağmurlu bir gün olduğu aklımda kalmış. Halftime Galatasaray galiba bir Ankara takımıyla oynuyor. Bastırıyor, bastırıyor, bir türlü gol yok. Üstümüzde biraz bunun sinirliliği. O arada bu Vartkes mi bilmiyorum, gitti hepimiz için tıkınacak bir şeyler aldı. Sandviç filan geldi. Hala söyleniyor. Yahu ne oluyorsun dedik. Anlattığı ömür. Sandviççinin orada birisi ona beni göstererek demiş ki kimdir, tanır mısın? Vartkes ters ters bakıp tanımaz mıyım demiş. İlhan abimizdir ki 1936'dan bu tarafa Galatasaraylıdır. Fakat öteki susmaz, biraz da alaylı, sen öyle belli demiş, şairdir o herif. Vartkes sözün burasında hışımla burnundan soluyarak bana dönüp ne diyor? Şairdir dediyse tepem atmış, şair senin babandır demişim. Şu adama baksana, şaire benzer yeri var mı? Senin benim gibi bir adam. Bu olayı niye mi anlattım? Aydın'daki spor meraklısına yönelik küçümsemenin, spor meraklısında Aydın'a yönelik olarak aynen var olduğunu vurgulamak için. Vartkes'in gözünde şair olmak, Handi ise vebalı olmak gibi karanlık ve pis bir anlam taşıyordu. Acaba bunu biraz da tribünlerden uzakta olmayı, tribünleri dolduran halka tepeden bakmayı marifet sayan bürokrat aydınlarımız hazırlamamışlar mıdır? Emperyalist denetimi altındaki gelişmekte olan bir toplumda gecekondu ya da kenar mahalle çocuğu ciddi bir sanayileşme bilinçli olarak önlendiği için proleterleşerek tarihsel anlamda ait olduğu sınıfla kaynaşamaz. Onun yedek emek deposu olarak açıkta ve lümpen olarak tutulması sistemin hesaplarına dahildir. Seyyar satıcılık edecek, baskülle adam tartacak, balon satacak, asla tarihsel misyonunun bilincinde bir işçi olmayacak. Daha tüketim toplumunun yarattığı özlemlerle bu garibanda zengin olmak, sınıf değiştirmek tutkusu yaratılır. Kolay mı bu? Her köşe başını haramiler gibi yasaklar tutmuş, her iş alanı santim santim parsellenmişken. Elbette değil. İşte o zaman yoksul çocukları için tek sınıf değiştirme olasılığı futboldan geçer. Bugün nice iş güç sahibi olmuş ünlü eski futbolcumuz vardır ki kökenini kurcalasanız son derece mütevazi ailelere dayandığını görürsünüz. Futbol sayesinde köşeyi dönen 3-5 kişinin var olması gecekonda halkından daha kim bilir kaç kişiyi arsalarda top koşturmaya yöneltir. Belki yüzlercesini. Ama içlerinden düze çıkabilen bir ya da iki kişi olacakmış. Denemeseler daha iyi mi olacak? Kız çocuklarında şarkıcı ya da sinema artisti olmak aynı özlemin itişiyle ortaya çıkıyor. Haritada barlara, genel evlere düşmek ya da randevu evlerinden geçmek de olsa orta sınıfın kızlarından bile lüks bir hayat için evini bırakıp kaçanların bu kadar çok olması, gerçekte sınıf değiştirmek saplantısının kızların arasında en az erkekler kadar keskin ve güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii en güzeli, ünlü futbolcu ile ünlü sinema yıldızı ya da şarkıcının günün birinde şehrin en sosyete otelinde ya da gece kulübünde tanışmaları, yaşadıkları aşkla nice nice gecekondu çocuğunu baştan çıkarmaları. Yeri gelmişken işaret etmesem olmayacak, belki bileniniz vardır. Batılı yerleşik burjuva toplumunda spordan ya da eğlence endüstrisinden geçerek belirli bir yaşama düzeyine ulaşmış olanlar büyük burjuvazi tarafından kabul edilmez. Onlara demi-monde adı takılmıştır ki yarı yarıya kibar anlamına gelir. Ancak jigololuğa ya da metresliğe hak kazanırlar. Bizde öyle olmuyor. Türk burjuvazisi ya geleneklerinde gerçek anlamda aristokratlık olmadığından ya da henüz gereğince kalınlaşamadığından artist ya da futbolcu takımını yadırgamadan arasında barındırabiliyor. Bu da aşağı kademedekilerin umudunu yoğunlaştırmaktadır. Peki futbolcumuz yeterince sporcu mudur? Ulusal onurumuzu incitmek istemeyen yabancı uzmanlar ne diyor? Tek tek iyi futbol oynuyorsunuz. Yetenekli gençleriniz var ama kolektif futbola ayak uyduramıyorsunuz. Ben bu lafı duydukça gülerim. Kolektif futbol oynayamıyorsunuz demek, futbol oynamasını bilmiyorsunuz demekle bir. Bu oyun ortaklaşa bir oyun yahu. Bizim çocuk çıkıp orada fiyaka yapıyor, tribünlerde sivrilecek, atlattığı her adamla aşağılık kompleksini biraz daha giderecek, hele bireysel çabasıyla gol atabilirse taraftarları arasında efsaneleşecek. Bu neden böyle oluyor? Bir kere kolektif futbol, kolektif üretimi beceren ülkenin üstesinden gelebildiği bir şey. Altyapı kolektif üretime geçecek. Kapitalist endüstride de üretim kitlesel ve kolektiftir, yanlış anlaşılmasın. Bu üretici sınıfların bilincine yansıyacak, ondan sonra ekip oyunu gerçekleşecek. İkincisi, kırsallıktan henüz çıkmamış ya da çıkmakta olan toplumda genel eğitim nedir ki futbolcunun eğitimi ona oyunu bütün kaypaklığıyla bir bütün halinde kavrama yeteneğini verebilsin? Gördünüz mü bak, futboldan ne çok şeyler çıkıyor. 25 Aralık 1978 8. Anadolu futbolu ne demektir? Bir bacak çocuktum. Bendeki merak kimsede yok. 30 yıllarının ortalarına doğru İstanbul gazeteleri İzmir'e ertesi gün öğleye doğru, hatta çokluk öğleden sonra geliyor. Demek ki pazar günü İstanbul'da oynanan maçların sonuçlarını öğrenebilmek için pazartesi günü okuldan çıkar çıkmaz karşı yaka vapur iskelesine dikiliyorum. Ya bu vapurdan ya bundan sonrakinden müvezziler "İstanbul geldi" diye bağırarak fırlayacaklar. O dönem henüz bek yerine müdafi, haf yerine muavin, forvet yerine muhacim denilen dönem. İstanbul'daki bir maçı saati saatine radyodan izlemek mutluluğuna ise ancak 1930'ların sonlarında ulaşacağız. O da İstanbul dolaylarında bir yerlerde oturuyorsak. İlk maç spikerimiz gençlerden çoğunun sandığı gibi Eşref Şefik Bey değildir, Sait Çelebi Bey'dir. Sözü dinlenir bir zattı. Sahada cereyan eden oyundan çok, tribünlerdeki eş dosttan söz etmesi taşlama konusu olur, zamanın gülmece dergilerinde konuyla ilgili fıkralar anlatılırdı. Hangi maçta hatırlamıyorum. 1938 yılında Balıkesir'in Balya ilçesinde memurlar lokalindeki radyodan böyle bir maçı ondan dinlemiş, bir türlü inanamamıştım. İstanbul'da oynanan bir maçı böyle dakikası dakikasına izleyebilmek olacak şey mi? Şimdi Anadolu içlerindeki futbol meraklıları, değil İstanbul'daki, dünyanın öteki ucundaki önemli maçları televizyonlarının ekranları başına oturup seyrediyorlar. Bunun ne büyük bir mutluluk olduğunu, İstanbul'da doğmuş büyümüş bir futbol meraklısının kolay anlayabileceğini sanmıyorum. Ben ki 1936'dan itibaren İstanbul'dan Galatasaray'ı tutmaya karar vermiştim. Benimsediğim bu takımı sahada görebilmem yıllar gerektirdi. Doğrusu Türkiye'de futbol, hele o tarihlerde daha çok komprador şehirlerimizde gelişmiş bir merak da sayılabilirdi. Dibini bir kazıyınız, büyük takımlarımızın hemen hepsini ya İstanbul'daki, İzmir'deki yabancılar kurmuşlardır, ya da onların kurduklarına karşı batılı eğitim görmüş birkaç alafranga Türk kurmuştur. Anadolu için futbol, çok yakın zamanlara kadar lükstü, lüks. 16 takımlık 1. Ulusal Lig'de, 11 Anadolu takımı görebilmek ne demek? Bir mucize. Siz ilk milli hüküme deneyine yalnız İstanbul, İzmir ve Ankara takımlarının katıldığını bilir misiniz? Onun için Orhan Şeref Apak ulusal lig kararını verdiği zaman en çok sevinenlerden birisi olmuşumdur. Daha eskilerden bilirdim ki Karadeniz kıyısında iyi futbol oynayacak çakı gibi çocuklar yetişmektedir. Eskişehir'de ve Adana'da oynanan futbol hiç de üç büyük şehrimizde oynanandan aşağı kalmaz. Ne var ki onlara hoparlörlük edecek bir basın bulamazsın. Başarıları kaynar gider. Gegiç o ünlü Eskişehir sporu yarattığı zaman günün birinde Türkiye Kupası'nın da lig şampiyonluğunun da Anadolu'ya geçeceğini kestirmek olasıydı artık. Ama doğrusunu isterseniz gün gelip de vaktiyle sahada dantela örer gibi zarif hareketlerini seyrettiğim Suat'ın emek ve çabasıyla Kırıkkale gibi bir kasaba takımının bu kadar kısa sürede ulusal birincilikte oynayabileceğini aklıma bile getirmemiştim. Büyük şehir yaşantısının bütün girdi çıktısıyla henüz gerçekleşemediği Anadolu şehirleri futbola bir kişilik kanıtlaması gibi sarılmışlardır. Trabzon ya da Diyarbakır eğer Fener'i ya da Beşiktaş'ı yenerse bu sıradan bir lig maçında sıradan bir galibiyet anlamına gelmez. Aslında komprador ve batı taklidi kıyı şehirlerine karşı yüzyıllardır sömürülmüş İç Anadolu şehirlerinin üstünlüğüdür. Bu üstünlük ne yazık ki daha hala şahsi gayrete dayanıyor. Futbol meraklıları bu terimin anlamını çok iyi bilirler. Takımın oyunu dağınıktır. Savunma ile saldırı arasındaki bağlantılar kopuk, libero şaşkın, tam bu sırada bakarsın santrfor ya da açıklardan biri gerilerden kaptığı topla kıvrıla kıvrıla gelir. Bir şut, gol. İşte bunun adıdır şahsi gayret. Artık eskisi kadar sık maça gidemiyorsam da televizyonda izliyorum. Gördüğüm odur ki çağdaş futbolu çalıştırıcılarımız da oyuncularımız da iyi kötü bellemişler. Gel gelelim oyun sırasında tam uygulamıyorlar. Nedeni belli. Bir kere söylediğim gibi genel ve nesnel nedenler işliyor. Sanayi toplumu değilsin ki o disiplin futbolcunun kafasında da kurulmuş olsun. Gelişmiş ülke değilsin ki topu ayağına alan oyuncu bir satranç mantığı ile 4 hamle sonra kimin nerede olacağını kestirip pasını ona göre versin. Ya öznel nedenler daha az mı etkili? Futbol oynayarak hayatını kurtarmış kaç at sayabiliriz? Her yıl binlerce çocuk futbolu meslek seçmeye yönelmektedir. Bu binlerin arasından 2-3 Metin, Lefter, Turgay çıkar. Öbürleri önce ikinci ya da üçüncü lig takımlarında Handi ise boğaz tokluğuna top koşturur. Biraz yaşlandılar mı bölgesel liglere düşerler. Ufukta bir yaşama perspektifi olarak böyle bir olasılığın durması kötü oynamak için az neden midir be? 26 Aralık 1978 9. Sanayileşme ve futbolda disiplin. Yıl kaç? 1964 mü yoksa 1963 mü? Tam çıkaramıyorum. Çıkarabildiğim Brezilya'nın ünlü şampiyon futbol takımının Avrupa turnesine çıkmış olması. İlk maçlarını Hollanda'da, Hollanda milli takımı ile oynuyorlar. Nüli'deki evimde maçı televizyondan izliyor, bir yandan da Brezilyalı şeytanların Hollandalıları nasıl çıtır çıtır yiyeceklerini düşünüyorum. Bilmem aranızda o maçı hatırlayanınız var mıdır? Bütün ön tahminler hilafına Hollanda Brezilya'yı yenmişti. Yanlış aklımda kalmadıysa birkaç gol farkıyla hem. Ortalık birbirine girdi. Bütün bir hafta spor yazarlarından türlü yorumlar. Hepsinin söz birliği etmişçesine bir noktanın altını kalın kalın çizmiş olduklarını unutmadım. Hollanda karşısında oynayan Brezilya takımında ünlü Pele yer almamıştı. Herkes lafı döndürüyor dolaştırıyor, Brezilya'nın maçı Pele'nin yokluğu nedeniyle kaybetmiş olduğuna getiriyordu. Batı Avrupa takımlarında çok güvenilen önemli bir as futbolcunun takımdaki yerini alamayışı önemli bir eksikliktir ama genellikle takımın ortak oyununu ve disiplinli işleyişini bozmaz. Daha da garibi meraklıları bilir, Avrupa'da şöhretlerden kurulu olmadığı halde disiplinli bir takım oyunuyla son derece iyi maçlar çıkaran, şaşırtıcı sonuçlar alan futbol takımları vardır. Bunlardan birisi Doğu Almanya'nın ünlü milli takımı değil miydi? İngiliz takımlarında, Belçika, Hollanda, Almanya takımlarında belirgin bir özelliktir bu. Buna karşılık genellikle Latin ülkelerinin takımları başarılarını bireysel ustalıklarını futbolculuğun doruğuna çıkarmış ünlü oyuncuların çabalarına bağlar. Sadece Brezilya, Arjantin ya da Uruguay takımları için değil, bu saptamayı ünlü bazı Portekiz, İspanyol hatta İtalyan takımları için de geçerli sayabilirsiniz. Sözü nereye getirmek istediğimi merak mı ettiniz? Efendim, futbolda istikrarın sanayileşmiş ülkelerde daha çok ve daha yerleşik olduğunu söylemiştim ya. Sağdan soldan itirazlar duyuyorum. Ya Güney Amerika futbolu diyorlar. Sanayileşmiş ülkeler olmadıkları halde nasıl iyi futbol oynuyorlar? Önce sözümün asıl anlamına dikkati çekmeliyim. Sanayi ülkeleri futbolunda istikrar ve oyun disiplini vardır. Fabrikadaki kolektif disiplin önce toplumun altyapısına, oradan üst yapısına giderek oyun disiplinine kadar yansır demek başkadır. Sanayileşmiş ülkeler en başarılı futbolu oynar, başkası başarılı olamaz demek başkadır. Bu ikinci iddiayı ciddiye almak zor olsa gerek. Söz gelişi Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de sanayileşmiş ülkelerdir ama futbolda fazla başarılı sayılmazlar. Yalnız olduğu kadarıyla Fransız takımlarındaki futbol yine de o ortak oyun disiplinini taşır. Amerika'da ise futbol rugby olarak gelişmiş, gelişen bu kitlesel oyunda aynı disiplin ve ekip esprisi içinde oynana gelmiştir. Sanırım durumu biraz daha açıklığa kavuşturmuş olduk. Sanayileşmiş olmak, ekip oyununu oyunda ortak disiplini daha sağlam kurmaya yarıyor. Buna İngiltere'ye örnek vermek de olası. Futbolun tarihçesi sanayileşme öncesine kadar uzanmaktadır. Bu ülkede ama çağdaş anlamdaki oynanışı sanayileşmenin toplumsal yaşantıyı belli ve belirli bir düzene sokmasından sonra anladığımız istikrarlı görünümü ve içeriği almıştır. Az gelişmiş ülkelerde futbol, daha önce söylediğimiz gibi bir kere sistemin uşağı diktatörlerin halk yığınlarını politikadan uzak tutabilmek için yapay yollardan özendirdikleri bir yozlaştırma düzenidir. Bu kadarla da kalsa iyi. Ayrıca bireysel ustalığıyla takımında ya da bölgesinde sevrilen futbolcuya öylesine yüksek paralar ödenir ki, büyük yoksulluk içinde kıvranan halk yığınları arasında futbolda hüner sahibi olmak aynı zamanda toplumsal yükselmenin kapısını açar. Bunun da ne kadar özendirici bir etken olduğunu bilmem söylemek gerekir mi? Dahası futbolun gelişmiş olduğu söylenen Güney Amerika ülkelerinde kızıl, kara ve beyaz derililerin yüzyıllar içinde karışmasından ve kaynaşmasından fizik özellikleri ve esneklikleri cidden çok üstün kuşaklar yetişmiştir. Bunun da tek tek sivrilmiş oyuncuların olağan bir miktarın üstüne çıkmasına yol açacağı besbelli. O zaman 7 bölgede bilmem kaç takımdan bir milyoner kulüp başkanı yüksek transferlerle 10-15 yetenekli usta oyuncu toplar, aynı forma altında birleştirdi mi uzaktan hayranı olduğumuz ünlü Güney Amerika takımlarından birini yaratmış olur. Gel gör ki bu takımların futbolu sanayileşmiş ülkelerin futbolu derecesinde disiplinli ve istikrarlı mıdır? İşte onda kuşkuluyum. Daha kıvrak, daha esnek, daha cambazca olduğundan eminim. Eminim ama daha disiplinli ve düzenli olduğundan hayır. En ünlü takımdan 2 ya da 3 ası çıkardın mı tempoda, taktik de aksayabilir. Hele moral hiç dayanmaz. Kim bilir televizyonda seyretmiş olduğum o Hollanda-Brezilya maçında Brezilya'nın maçı kaybetmesi belki de gerçekten Pelé'nin takımda yer almayışı yüzündendi. Çünkü ertesi hafta Fransa ile yapacağı maça Palas Pandras Pelé'yi getirip çıkarttılar. Yanılmıyorsam ya tek farkla yendiler ya da berabere kaldılar. Bakın nereye geliyoruz. Gerçekte Türk futbolu ile Güney Amerika futbolunun toplumsal koşulları birbirine benzer. Bizim takımlar da aslara dayanarak oyun kuruyor, onlardan bir ikisi olmadı mı yatıyor. Yalnız Türk futbolcusunun kıvraklığı, fizik yetenekleri henüz Brezilyalı ya da Arjantinli futbolcular kadar gelişmemiştir. Gelişmemiştir ama bana sorarsanız umudu sanayi disiplininin önce altyapımızda belirmesine bağlayalım. Çünkü bireylerle gelen başarı bireylerle gider, kalıcı olan toplumsal olandır. 26 Şubat 1979